Ayrım 3.
Sayfa 34. Galiba sizi sadece kızdırıyorum. Mesele şu. 3 hafta önce buraya bir iş için geldim. Benim Pavel Pavlovich Trusotsky olduğumu kendiniz de tanıdınız. İşimin ne olduğunu da söyleyeyim. Başka bir eyalete, yüksek bir terfi ile yeni bir memuriyete geçmek istiyorum. Ama bu başka bir konu. En önemlisi, benim burada 3. haftadır sürtüp memuriyet işimi galiba mahsus uzatmam. Doğrusu bu iş bitse belki kendim bittiğini unutur, Petersburg'unuzdan bu halimle ayrılamam. Gayemi kaybetmiş gibi dolaşıyor, üstelik kaybettiğime seviniyorum. Bugünkü halimle, Velchaninov kaşlarını çattı. Halinizde ne var? Misafir gözlerini ona doğru kaldırdı, şapkasını uzatarak vakur bir halle krepli şeridi gösterdi. Halim bu. Velchaninov bönbön, kah krepli şeride, kah misafirinin yüzüne bakıyordu. Sonra birdenbire yanakları alevlendi, son derece heyecanlanmıştı. Sakın Natalya Vasilyevna olmasın? Evet o. Natalya Vasilyevna. Bu Mart'ta. Verem. Öyle çabuk götürüverdi ki, 2-3 gün içinde ben de böylece kaldım. İşte gördüğünüz gibi. Misafir bunu söyledikten sonra son derece duygulanarak elini iki yana açtı. Krep şeritli şapkası sol elinde, dazlak kafasını eğerek en aşağı 10 saniye bu halde kaldı. Bu hali Velchaninov'u birdenbire canlandırır gibi oldu. Alaycı, hatta muzip bir tebessüm dudaklarını buruşturdu. Ama bu sadece bir an sürdü. Eskiden tanışıp çoktandır unuttuğu bu kadının ölüm haberi onu tahmin edemeyeceği kadar sarsmıştı. Diline ilk gelen sözleri kekeleyerek, "Mümkün mü bu canım? Hem neden doğru dürüst gelip de haber vermediniz?" diye mırıldandı. "İlginize teşekkür ederim. Bunu görüyor ta ki." "Halbukisi ne?" "Halbuki bunca yıldır birbirimizden ayrıyız. Buna rağmen kederime, hatta bana öyle candan bir ilgi gösterdiniz ki size minnettarım. Söylemek istediğim sadece buydu. Bunu öbür dostlarımdan samimiyetsizlik gördüğümden söylemiyorum. Ben burada bile candan dostlar bulabilirim. Stepan Mihailovich, Bagoutov mesela. Fakat Alexey Ivanovich sizinle ahbaplığımız, hatta buna dostluğumuz da diyebilir ve şükranla hatırlarım. Üzerinden 9 yıl geçti. Bu müddet içinde bize bir daha dönmediniz. Mektuplaşmadık da." Misafir notadan okuyormuş gibi konuşuyordu. Konuştuğu müddetçe hep yere bakıyordu ama bu hal onun yukarısını da görmesine engel olmuyordu. Ev sahibi de kendisini toplamıştı artık. Oldukça garip, gitgide artan bir tesirle Pavel Pavlovich'i dinliyor, inceliyordu. Öteki, sözü kesince kafasına bin bir çeşit, hiç beklenmedik düşünceler hücum etti. Heyecanlanarak, "Peki ama nasıl oldu da sizi şimdiye kadar tanıyamadım?" diye bağırdı. "Sokakta en aşağı 5 keredir karşılaştık." "Evet, bunu ben de hatırlıyorum. 2, belki de 3 kere karşıma çıktınız." "Ben değil, hep siz karşıma çıkıyorsunuz." Velchaninov doğrulup birdenbire hızlı ve tam manasıyla umulmadık bir şekilde güldü. Pavel Pavlovich durakladı, ona dikkatlice baktı fakat hemen devam etti. "Beni tanımamanıza gelince, ilkin unutabilirdiniz. Ayrıca bu arada çiçek geçirdiğim için yüzümde izler kaldı." "Çiçek mi? Aa, sahiden, buna nereden çarpıldım, değil mi? İnsanın başına neler gelmez Alexey Ivanovich. Bazen de böyle çarpılıverir işte." "Komik doğrusu. Peki devam ediniz aziz dostum." "Ben de size rastladığım halde, müsaade buyurun, demin neden çarpılmak tabirini kullandınız? Ben daha nazik bir ifade kullanmak istiyordum. Neyse devam edin, devam edin." Nedense gittikçe neşeleniyordu. Onu allak bullak eden tesir geçmişti, bambaşka bir ruh hali içindeydi. Hızlı adımlarla odayı baştan başa gezmeye başladı. "Petersburg'a gelirken sizi burada muhakkak aramaya karar verdiğim, hatta size rastladığım halde, tekrar ediyorum, şu sıralar öyle durumdayım ki, Mart'tan beri manen öyle ezildim ki..." "Ya sahi, Mart'tan beri ezildiniz. Şey, sigara içer misiniz?" "Biliyorsunuz ya Natalya Vasilyevna, orası öyle ama Mart'tan beri..." "Eh, bir tanecik. Buyurun yakın sigaranızı ve devam edin. Pek merak ettim." Velchaninov sigarasını yakarak tekrar yatağına oturdu. Pavel Pavlovich biraz durdu. Ama pek heyecanlandınız. Saatiniz nasıl? Belçenov birdenbire kızdı. Saatin batsın, devam edin. Misafir ev sahibinin heyecanını gördükçe memnun, kendinden emin bir hal alıyordu. Neye devam edeyim diye başladı. Her şeyden önce teessür içinde bir adam tasavvur edin Alexey Ivanoviç. Hem öyle düpedüz müteessir değil de tam manasıyla bitmiş bir adam. 20 yıllık karı koca hayatından sonra yaşayışı birden değişiveren, tozlu sokaklarda stepte dolaşır gibi kendini unutmuş, belirli bir gayesi olmayan ve bu halden adeta zevk alan bir adam. Bu haldeyken pek tabii ki bir ahbaba, hatta candan bir dosta rastlayınca yanına varmamak için görmezlikten geliyordum. Ama zaten hatıraların tesiri içinde yakın fakat geri gelmeyecek mazinin şahit ve ortaklarından birini görmek öyle derin bir hasret uyandırıyor ki, gündüzüne gecesine bakmadan onu yatağından kaldırmayı göze alıp boynuna sarılıyorsun. Ben sadece saatte aldandım, arkadaşlığımızda değil. Zira şu anda mükafatını fazlasıyla gördüm. Saate gelince doğrusu keyifli olduğum için henüz 12 civarında zannediyordum. Ne yaparsın? Kendi kederini içip bununla mest oluyorsun. Hatta keder değil de içinde bulunduğum şu yeni hal mahvediyor beni. Yeniden ciddileşen Velchaninov somurttu. Ne biçim konuşuyorsunuz? Tuhaf konuşuyorum değil mi? Yoksa şaka mı ediyorsunuz? Pavel Pavlovich hüzünlü bir hayretle şaka mı diye bağırdı. Böyle bir haber verdiğim anda. Aman rica ederim bırakın bunu. Velchaninov kalkarak yeniden odada dolaşmaya başladı. Böylece 5 dakika kadar geçti. Misafir de kalkacak oldu ama Velchaninov oturun oturun diye bağırınca uysal uysal yerine geçti. Velchaninov ama değişmişsiniz diye başladı. Aklına gelen bu düşünce onu öyle hayrete düşürdü ki dolaşmayı keserek birdenbire adamın önünde dikiliverdi. Müthiş bir değişiklik, dehşetli, bambaşka bir adam olmuşsunuz. Şaşacak ne var? 9 yıl. Yo, iş yıllarda değil. Görünüşte pek fazla değişmemişsiniz. Başka bir değişikliğiniz var. Belki bu da 9 yıldan. Yahut Mart ayından beri. Pavel Pavlovich kurnazca sırıttı. Aklınızdan çapkınca şeyler. Peki değişmenin neden ibaret olduğunu sorabilir miyim? Daha ne olsun? Eskiden ağırbaşlı, efendi bir Pavel Pavlovich, hatta ukala bir Pavel Pavlovich vardı. Şimdi bunların yerini tam manasıyla bir voyeryen Pavel Pavlovich almış. Dipnot. Voyeryen, çapkın. Velchaninov, kendine son derece hakim olan insanların bile ileri geri söylenmelerine mani olamadıkları bir hırçınlık içindeydi. Pavel Pavlovich hazla sırıtarak, "Voyeryen ha, öyle mi buluyorsunuz?" diyordu. "Demek artık ukala değilim, öyle mi?" "Ne ukalası? Dört başı mamur akıllı bir Pavel Pavlovich var şimdi." Velchaninov, "Ben küstahım ama bu kerata beni de geçti. Acaba maksadı ne?" diye düşündü. Misafir birdenbire coşarak koltuğunda kıpırdanmaya başladı. ''Ah azizim, kıymetli Alexey Ivanoviç'' dedi. ''Bize bundan ne? Artık cemiyette, parlak, yüksek bir muhitte değiliz. Şimdi biz uzak günlerin iki sabık arkadaşıyız. Tam bir samimiyetle birleşerek dostluğumuzun kıymetli bir halkası olan aziz ölüye ait değerli hatıraları tazeliyoruz.'' Pavel Pavlovich güya kendini duygularının heyecanına o kadar kaptırmıştı ki gene deminki gibi başını yana çarpıttı, hem bu sefer yüzünü şapkasıyla örttü. Velchaninov tiksinti, endişeyle bakındı. Yoksa herif paspalın biri mi? Diye düşündü. Hayır, hayır, galiba sarhoş da değil ama belki de sarhoştur, suratı kıpkırmızı. Sarhoş da olsa fark etmez, ağzında bir bakla var ama ne? Keratanın maksadı ne acaba? Pavel Pavlovich şapkayı yüzünden yavaşça uzaklaştırarak hatıraların coşkunluğu içindeymiş gibi ''Hatırlar mısınız?'' diyordu. ''Şu bizim kır gezintilerimizi, toplantılarımızı, misafirsever Ekselans Semyon Semyonovich'in evinde dans ettiğimiz, masum oyunlar oynadığımız geceleri hatırlar mısınız?'' ''Geceleri üçümüz bir arada okurduk. Ya ilk tanışmamız? Bir sabah işiniz için bana gelmiş, hatta bağırmaya başlamıştınız.'' Birdenbire odaya Natalya Vasilyevna girdi. 10 dakika sonra bizim en candan dostumuz olmuştunuz. Tam bir yıl için. Tıpkı Bay Turgeniyev'in Taşralı Kadın piyesindeki gibi. Belçaninov yere bakarak odada ağır ağır dolaşmaya devam ediyordu. Misafirini sabırsızlıkla, tiksinerek fakat can kulağıyla dinliyordu. Biraz şaşırmıştı. Pavel Pavlovich'in sözünü keserek, ''Taşralı kadın mı? Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim.'' dedi. Siz de şimdiye kadar böyle cırtlak bir sesle hem de bu kendinize ait olmayan ifadeyle konuşmazdınız. Neden icap etti bunlar? Pavel Pavlovich hemen atıldı. Hakikaten eskiden benim hiç sesim çıkmazdı. Daha doğrusu az konuşurdum. Bilirsiniz ben eskiden daha çok ölenin konuşmasını dinlemekten hoşlanırdım. Nükteli konuştuğunu hatırlarsınız değil mi? Taşralı kadına, daha doğrusu stüpendiyeve gelince bunda da haklısınız. Aziz merhume ile sonraları sizi her hatırlayışımızda ilk karşılaşmamızı bu tiyatro piyesine benzetmişizdir. Gerçekten çok benziyordu. Stüpendiyeve gelince elinin körü. Stüpendiyev de kimmiş? Belçaninov bağırırken ayağını yere bile vurmuştu. Stüpendiyev adını duyunca içinde hayal meyal bir takım hatıralar canlandığı için bozulur gibi oldu. Pavel Pavlovich hep o tatlı incecik sesiyle ''Stüpendiyev taşralı kadındaki kocadır.'' diye cırladı. Ama bu aziz unutulmaz hatıralarımızın başka bir bölümüne aittir. Siz gidince Stepan Mihailovich Bogatov'un bizi tam 5 yıl süren arkadaşlığıyla ihya ettiği zamana ait bir şey. Belçaninov olduğu yerde durakladı. Bogatov mu? O da nesi? Hangi Bogatov? Bogatov Stepan Mihailovich. Siz gittikten sonra bize dostluğunu bağışladı. Tıpkı sizin gibi. Belçaninov, hay Allah'ım biliyorum onu biliyorum diye bağırdı. Bogatov ha? Evet. Siz de memurdu. Tamam, valinin maiyet memurlarındandı. Petersburg'dan gelmişti. Yüksek muhite mensup, fevkalade zarif bir gençti. Pavel Pavlovich tam bir coşkunluk içindeydi. Belçaninov, öyle öyle evet, nasıl da unuttum, o da öyle diye geveledi. Evet, o da öyle. Coşkunluğu kesilmeyen Pavel Pavlovich, ev sahibinin ihtiyatsızca ağzından kaçırdığı sözü yakalayıp, o da öyle diye tekrarlıyordu. O sıralar misafirsever ekselans Semyon Semyonovich'in ev tiyatrosunda Taşralı Kadın'ı temsil etmiştik. Stepan Mihailovich kontu, ben kocayı oynuyorduk. Ölen karım Taşralı Kadın'dı. Fakat merhumenin ısrarı üzerine kocayı bana oynatmadılar, kabiliyetsizliğimden olmalı. Belçaninov sinirinden adeta titriyordu, sert kaba bir tavırla. Stüpendiyev'le ne alakanız var dedi. Siz Stüpendiyev değil Pavel Pavlovich Trusotski'siniz. Bunu bırakın da Bogatov'u burada Petersburg'da gördüm. Bahardaydı galiba. Peki ona neden gitmiyorsunuz? 3 haftadır Tanrı'nın günü uğruyorum. Kabul etmiyorlar. Hastaymış, misafir kabul edecek halde değilmiş. Hem en inanılır kaynaktan gerçekten çok ağır hasta olduğunu öğrendim. O da 6 yıllık dostumuz. Ah Alexey Ivanovich, size söyledim gene de tekrarlıyorum. Bazen yer yarasın da içine gireyim istiyorum. Bazen içimden o eski günlerin şahit ve ortaklarının boynuna sarılmak geliyor. Bunu da sadece ağlamak, evet sırf ağlamak için istiyorum. Belçaninov sertçe ama bugünlük bu kadar yeter dedi. Değil mi? Yeter, fazlasıyla yeter. Pavel Pavlovich doğruldu. Saat 4 oldu. Sizi böyle düşüncesizce rahatsız ettim. Beni dinleyin. Ben size uğrarım, muhakkak uğrarım. O zaman ümit ederim ki, açıkça söyleyin, şimdi sarhoş musunuz? Sarhoş muyum? Haşa. Buraya gelmeden önce yahut daha evvel içmediniz mi? Alexey Ivanovich, ateşiniz var galiba. Yarın uğrayacağım. Bire kadar gelirim. Pavel Pavlovich sözünü keserek ve bu konuyu devam ettirmekten haz duyuyormuş gibi, ''Zaten epeydir farkındayım.'' dedi. ''Sayıklar gibisiniz. Sizi patavatsızlığımla rahatsız ettiğim için vallahi pek mahcubum. Gidiyorum artık, gidiyorum. Siz de yatıp uyuyun.'' Belçaninov birdenbire hatırlayarak misafirin arkasından ''Adresinizi vermediniz.'' diye seslendi. ''Öyle mi?'' ''Pokrovski Oteli'ndeyim.'' ''Hangi Pokrovski Oteli bu?'' ''Tam Pokrov'da. Bir sokak içinde.'' ''Sokağın adını unuttum. Numarası hatırımda çıktı.'' Ama Pokrov'a pek yakın. Dipnot. Pokrov büyük bir kilise. Bulurum. Aziz misafirin başımın üstünde yeri var. Merdiven sağlığına çıkmak üzereydi. Velchaninov yeniden seslendi. Azıcık durun. Sıvışmazsınız ya. Pavel Pavlovich başını ona doğru çevirdi, gözlerini açarak üçüncü basamaktan sırıttı. Sıvışmazsınız da ne demekmiş? Velchaninov cevap olarak kapıyı hızla örttü, çengeli yerleştirerek ihtimamla kilitledi. Odasına dönünce sanki mekruh bir şey görmüş gibi tükürdü. 5 dakika kadar hiç kıpırdamadan durdu, sonra soyunmadan kendini yatağa attı, o anda uyudu. Masanın üstünde söndürmeyi unuttuğu mum sonuna kadar yandı. 4. Karı, koca ve aşık. Deliksiz bir uykudan sonra tam 9.30'da uyandı. Doğrularak yatağına oturdu. O kadının ölümünü düşünmeye başladı. Ölümüne ait dünkü tepeden inme haber kafasını allak bullak etmişti. İçi sızlıyordu. Yalnız bu şaşkınlığını ve iç sızısını Pavel Pavlovich'in yanında bir aralık tuhaf bir düşünce bastırmıştı. Fakat şimdi uyanırken 9 yıl önce geçenler bütün canlılığıyla gözünün önünde yeniden belirdi. O kadını, ölen Natalya Vasilyevna'yı, şu Trusotski'nin karısını sevmiş, aşığı olmuştu. O sıralar gene bir miras işi için T'ye gitmiş, tam bir sene kalmıştı. Halbuki sadece o iş yüzünden bu kadar uzun zaman kalmaya hiç lüzum yoktu. Asıl sebep kadınla münasebetiydi. Kadına öyle şiddetli bir alakayla bağlanmıştı ki tam manasıyla kulu kölesi gibiydi. Kaprisi uğruna en manasız, en akla sığmaz hareketi yapacak durumdaydı. Ne daha önce ne de o hadiseden sonra başına böyle bir şey gelmişti. Sene sonu gelip ayrılmak zaruri olunca bunun uzun sürmesini kararlaştırdılar. Velchaninov çılgına dönmüştü. Natalya, Vasilyevna'ya birlikte kaçıp temelli olarak Avrupa'ya yerleşmelerini teklif etti. Kadın ilkin belki can sıkıntısından, belki de eğlence olsun diye kabul etti ama sonradan işi alaya alarak Velchaninov'u planlarından vazgeçirdi, tek başına gitmeye ikna etti. Sonra ne oldu? Daha Petersburg'a geleli 2 ay olmadan kendi kendine hala da cevaplayamadığı suali sormaya başladı. O kadını gerçekten seviyor muydu, yoksa sadece gözü mü bağlanmıştı? Hem de içinden böyle bir soru doğmasına ne havaliyi ne de aşık olması sebepti. Petersburg'a geldiği o ilk 2 ay içinde deli gibiydi. Eski muhitine girdiği, 100'e yakın kadın gördüğü halde hemen hemen hiçbirinin farkında olmamıştı. Bununla beraber T'ye gitse bütün o sorulara rağmen gene bu kadının ezici sihrine kapılacağını biliyordu. 5 yıl sonra bile düşüncesi değişmemişti. Fakat 5 yıl sonra bunu kendi kendine hiddete kapılmadan itiraf edemiyor, o kadını da nefret anıyordu. T'de geçirdiği o 1 yıldan utanıyor, böyle budalaca bir aşkı kendine hiç yakıştıramıyordu. Hatıraları baştan başa yüz kızartıcıydı. Vicdan azabı duyuyordu. Doğrusu birkaç yıl daha geçince biraz teselli bulur gibi olmuştu. Geçmişi unutmaya çalışıyor, başarıyordu da. Halbuki şimdi tam 9 yıl sonra her şey durup dururken böyle garip bir şekilde Natalya Vasilyevna'nın ölümüne ait haberle yeniden canlanıvermiş. Kafası karmakarışık, müphem düşüncelerle dolu yatağında otururken bildiği, hissettiği tek şey vardı. Aldığı haberin ürpertici tesirine rağmen bizzat ölüm hadisesine karşı tamamıyla sakin kalmıştı. Kendi kendine ona hiç mi acımıyorum diye soruyordu. Artık Natalya Vasilyevna'ya karşı nefret duymuyordu. Hakkında tarafsız olarak daha adilane hüküm verebilirdi. 9 yıllık ayrılık sırasında Natalya Vasilyevna'nın taşranın iyi muhitine mensup olmakla beraber gene de düpetüz bir taşra kadını olduğu düşüncesini gitgide daha çok benimsemişti. Kim bilir, belki de sadece ben böyle bir hayale kapılıyorum diye düşünüyor, fikrinde yanılabileceğinden her zaman şüphe ediyordu. Bu defa da aynı şeyi hissetti. Zaten vakalar aksini ispat ediyordu. Şu Natalya Vasilyevna ile birkaç yıl münasebette bulunan Bogautov da galiba kendini tamamıyla onun sihrine kaptırmıştı. Bogautov gerçekten Petersburg'un kalburüstü muhitine mensup bir gençti. Velchaninov'un söyleyişiyle kof bir adam olduğu için ona ancak Petersburg'da istikbal vardı. Fakat bu adam Petersburg'u, yani çıkarının olduğu yeri ihmal ederek tam 5 yılını T'de öldürmüş, bunu sırf o kadın için yapmıştı. Petersburg'da da herhalde pabucunun dama atılmasından sonra dönmüştü. Şu halde o kadında bir fevkaladelik, kendine çekip esir etme kudreti olmalıydı. Halbuki erkekleri cezbetip hüküm altına alması için fazla bir şey de yoktu. Pek o kadar güzel değildi, hatta belki güzel de sayılmazdı. Belçininov onunla tanıştığı zamanlar yaşı 28 vardı. Çok güzel olmayan yüzünde bazen tatlı bir canlılık parlardı. Fakat gözleri güzel değildi. Bakışları fazla sertti. Çok zayıftı. Tahsili kıttı, zeki olmasına zekiydi ama pek tek hatlı bir zekası vardı.